Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Mordat 1400, Hicri Gamer'i 21 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvim'le 1 Ağustos 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'ın Filistin meselesi yönündeki çözümü, dinleyicilerle baş başa ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumların affını onayladı. İran Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de yangın söndürme operasyonunda. Erdoğan ve Putin telefonda orman yangınlarını görüştüler. Irak Cumhurbaşkanı Tahran'ı ziyaret edecek. İslami Cihat, Amerika'nın ırkçı İsrail silah yardım yaparak terörü desteklediğini bildirdi. Amerikalı gözlemci, Washington'un Afganistan'daki savaştan ders almadığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine-i Mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2825 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erke Başkanı Gulam Hüseyin-i Muhsineci'yi Mübarek Kurban ve Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 2825 mahkumun cezaların hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.
İran Cumhurbaşkanı talimatıyla ülkenin 5 ilinde 7 ihtisas hastanesi ve klinik açıldı. İran'ın 5 ilinde 1443 yataklı 7 hastane ve ihtisas kliniği dün Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatı ve video konferans yoluyla hizmete girdi. İran'ın güneydoğusundaki Sistan Belucistan eyaletinde hastane projelerinin açılmasından önce Ruhani, eyaletin sağlık sektöründe son yıllarda yaşanan değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir projeyle Sistan ve Belucistan eyaletindeki hastane yatak sayısının 7 katına çıkarılması değerli bir çalışmadır dedi. Ulusal tarama ve üretimde sıçrama planının 87. haftasında Ruhani, Sistan ve Belucistan, Doğu Azerbaycan, Semnan, Yansuç ve Mazenderan'da video konferans yöntemiyle 7 hastane ve ihtisas kliniğinin açılışını yaptı. Yaklaşık 3000 kişiye istihdam oluşturacak bu sağlık merkezleri aynı zamanda bölgede halkın sağlık alanındaki sorunlarının büyük ölçüde azalmasına da yardımcı olacak.
İran Savunma Bakanlığı İtfaiye Destekleme ve Kontrol Merkezi Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye ormanlarında ilk yangın söndürme operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. İRNA Ajansı'na göre pilot Muhammed Mehdi Nurali Aga, dün akşam bir itfaiye ekibi ve İranlı genç uzmanlar tarafından tasarlanan 40 ton su kapasiteli bir yangın söndürme uçağının Muğla'ya ulaştığını söyledi. Bölgesel rüzgarlarla yangınların arttığına ve yangının diğer bölgelere de yayıldığına işaret eden Aga, yapılan koordinasyonla inşallah önümüzdeki günlerde bölgeye 2 helikopter daha gönderip yangınların daha geniş alanda söndürülmesinde daha fazla katkı sağlayacağız dedi. Türkiye'nin batı, güneybatı ve bazı güney bölgelerinin farklı bölgelerindeki ormanlarda yangının başlamasının üzerinden 48 saatten fazla süre geçmesine rağmen itfaiye ekipleri bazı bölgelerde henüz bu yangınları kontrol altına alamadı. Yangınlarda şu ana kadar yüzlerce hektar ormanlık alan kül olurken Manavgat gibi bazı şehirlerde çıkan yangınlar onlarca evi de kül etti. Yangında şu ana kadar en az 6 kişi öldü ancak yetkililer can kayıplarının artma ihtimalinin olduğunu belirtiyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli Ilyushin 76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin Sarayı'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde Türkiye'deki orman yangınları ele alındı. Söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatini çekildiği görüşmede Putin yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede başkent Moskova'da önceki gün yapılan Türkiye-Rusya hükümetler arası 17. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının da olumlu geçtiği vurgulandı.
Milas'taki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle dedi. Muğla'dan, diğer illerimizden ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen ekipler her yangın sahasında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınlara müdahale için hava araçları yanında 80 aracımız, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımızda 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Marmaris'teki yangının birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte diğer yangınlarla ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır diyen Erdoğan, ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz gereken çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir. Tabii ülkemizin karşılaştığı her krizde, her hadisede, her sıkıntıda olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim hemen harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar hemen ortalığa saçılmıştır. Halbuki bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele kesinlikle değildir dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'in Hondab nükleer kompleksini ziyaret sırasında izotop teknolojilerin üretimi ve bir dizi araştırma laboratuvarının inşasını içeren kimya projesi hizmete girdi. Ali Ekber Salih, İran'ın bilim insanlarının buluşma yeri olan bu araştırma üretim projesinin açılış töreninde proje bütçesinin Hondab Ağır Su Nükleer Kompleksinin gelirinden ayrılmasına atıfta bulunarak önümüzdeki 3 ila 4 yılda bu alandaki diğer önemli ürünlerin seri üretimine geçeceğini ümit etti. Ali Ekber Salih, Hondab Nükleer Kompleksini halis ve isimsiz yetkililerini, uzmanlarını, çalışanlarını takdir ederken bu siteyi katma değerli bir proje olarak örnek gösterdi ve bu büyük bilimsel araştırma ve üretim projesidir. İran'ın nükleer enerjisini ve nükleer teknolojiyle iç içe olan sağlık sektöründe içerir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti filosu Rusya'nın St. Petersburg kentindeki görevini tamamladıktan sonra İran sularına dönüş için harekete geçti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Sehent ve Mekran adlı İran kruvazörleri Baltık Denizi ve Finlandiya Körfezi'ndeki görevlerini tamamladıktan sonra İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas için Rusya'nın St. Petersburg limanından ayrıldı. Görevi sonunda Sehent kruvazör komutanı, ilgili Rus komutan ve yetkililerle birlikte Rus sularından çıkış için son düzenlemeleri yaptı. Sehent kruvazörü dün Rus donanma ve hükümet yetkililerinin resmi eskortu ve St. Petersburg limanındaki Schmidt ilk iskelesinden görkemli törenlerle İran sularına dönüş için hareket etti. Sehent'in Finlandiya Körfezi'ni ve diğer stratejik Avrupa sularını geçerek ardından Umman Denizi ve Fars Körfezi'nin mavi sularına dönmesi bekleniyor.
İran'ın Seul Büyükelçiliği, Güney Koreli bir sporcunun Tokyo Olimpiyatlarında atıcılıkta madalya alan İranlı sporcuya yönelik sportmenlik dışı iddialarına sert tepki gösterdi. İran'ın Seul Büyükelçiliği yayınladığı bildirde, Güney Koreli sporcunun muhalif medyanın propagandasından habersiz olan Cevat Furugi'ye yönelik sözlerine ve asılsız iddialarına sert tepki gösterdi. Büyükelçiliğin bildirisinde Furugi'yi Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmasından dolayı tebrik ederken, diğer ülkelerden sporcuları kişisel meselelerden kaçınmaya ve İran'ın milli duygularına ve gururuna saygı duymaya çağırdı. Seul'deki İran Büyükelçiliği İran'ı terör kurbanı olarak nitelendirdi. Bunun en önemli kanıtının İran Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani'ye terör saldırının düzenlenmesi olduğunu ve bunun bizzat Amerika tarafından yapıldığına dikkat çekti. İran'ın Seul Büyükelçiliği bildirisinde, İslam devrim muhafızlarının Batı Asya bölgesinde ülke ve İran halkını korunmasının yanı sıra barış, istikrar ve güvenliği sağlanmasında çok önemli rol oynadığı çok sayıda şehit verdiğine dikkat çekildi.
Irak Dışişleri Bakanı, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yakında bir heyet başkanlığında Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi. İran şansına göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin yaptığı açıklamada Berhem Salih'in Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle çeşitli konuları görüşeceğini belirtti. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim'in İran ziyaretiyle ilgili olarak Fuat Hüseyin, bu ziyaret için henüz bir tarih belirlenmedi ancak İran'da yeni hükümetin kurulmasından sonra bu ziyaret gerçekleşecek, dedi. Irak Dışişleri Bakanı, İran'da hükümet değişikliğinin İran'ın Irak bölge ülkeleri ve Amerika ile ilişkileri konusunda yeni görüşmelerin başlamasını gerektirdiğini belirterek, İran-Suudi Arabistan arasında 3. tur görüşmelerin sonucu memnuniyet vericiydi ve Irak bunda önemli bir rol oynadı, dedi. Resmi Irak Haber Ajansı birkaç gün önce İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Reis'in Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'yi Tahran'ı ziyaret etmeye davet ettiğini bildirdi.
Türkiye Savunma Bakanı, Suriye'de Türk ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda 3 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi. Ankara PKK'yı ve YPG'yi PKK'ya bağlı terör örgütler listesinde aldı. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgalinde tutarken, bu bölgelerde hala bir grup Türk askeri birliği bulunuyor. Türk ordusunun Kuzey Suriye'yi işgali, Suriye halkı ve hükümetinin yanı sıra uluslararası toplumun kanamasına neden oluyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi dün yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin Suriye'deki teröristlere ve ayrılıkçılara finansal ve medya desteği sağlamaya devam ettiğini söyledi. Suriye, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki durumla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, ortaya atılan asılsız iddiaları yalan, ikiyüzlülük ve teröre desteğe dayandığı için tamamen reddettiğini belirterek, Suriye'nin azami itidalli davrandığını ve hala güney bölgesindeki bazı durumlarla uğraştığını ve Fransız yalanlarında belirtildiği gibi şiddete başvurmadığına dikkat çekti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, dün Sanay'ın yaptığı açıklamada Fransız rejiminin nefret dolu Fransız sömürge mirasının devamı olarak Suriye'deki teröristlere, militanlara ve ayrılıkçılara maddi ve medya desteği sağlamaya devam ettiğini söylerken, bunun Suriye halkının birliğini ve ulusal topraklarının kutsallığını, bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çağıran tüm Güvenlik Konseyi kararlarının aksine geldiğine dikkat çekti.
Irak güvenlik kaynakları 7 terör zanlısının tutuklandığını, Bağdat'ın güneyinde 2 bombanın etkisiz hale getirildiğini bildirdiler. Sumeria News, Irak Güvenlik Medya Merkezi'ne dayanarak dün verdiği haberde, güvenlik ve istihbarat servislerinin IŞİD teröristlerini takip etme çabalarını sürdürdüğünü ve ülkenin kuzeyindeki iki hareketi 7 terör zanlısını tutukladıklarını bildirdi. Irak güçleri ayrıca başkent Bağdat'ın güneyindeki El Menare bölgesinde 2 bombayı tespit ederek etkisiz hale getirdiler. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Yahya Resul, doğudaki Diyale vilayetinde bir IŞİD elebaşının tutuklandığını duyurdu.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Davut Şaham, Amerika'nın Siyonist rejimi silahlandırmasının bölgesel güvensizliği ve Tel Aviv tarafından işlenen terörizme bir katkı olduğunu söyledi. Ars Haber Ajansı'na göre Davut Şahab, ırkçı İsrail'in şiddet, cinayet ve ırk ayrımcılığına dayalı bir rejim olduğunu, Amerika ve Batı'nın bu konuda bu terör rejimini desteklediğini belirtti. İslami Cihat Hareketi sözcüsü Amerikan silahının Siyonist rejim tarafından Gazze, Batı, Şiria ve Kudüs'teki sivilleri ve çocukları öldürmek için kullanılan bir araç olduğunu kaydetti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nasrul Mubin adlı harekatın ikinci aşamasında El Beyza eyaletinin 390 kilometrelik bölümünün işgalcilerden kurtarıldığını duyurdu. Askeri yetkili bu operasyonda IŞİD ve El-Kaide teröristleri büyük zarar gördü. Bu gruplarda öldürülenlerin sayısı 160'a geçti. 200'den fazla kişi yaralandı. Onlar da teçhizat, araç ve silahları imha edildi dedi.
Rusya'nın yeni nesil S-500 hava savunma sistemlerinin başkent Moskova'nın hava savunmasını sağlayan ordu güçlerinin kullanımına gireceği belirtildi. Rusya'nın 1. Özel Hava Savunma Kuvvetleri'nin komutanı Kor General Andrei Demin, Krasnaya Zvezda gazetesine demecinde yakın gelecekte kendilerine yeni silahlar teslim edilmesini beklediklerini, bunlardan birisinin yeni nesil S-500 hava savunma sistemleri olacağını belirtti.
Amerikan Kongresi ile irtibatlı Amerikalı bir gözlemci, Amerika'nın Afganistan'daki savaştan ders almadığını ve hatalarını tekrarlayacağını bildirdi. Afganistan yeniden yapılanma gözleme ve özel izleme görevlisi John Sapko, Amerika'nın son yıllardaki savaş yönetiminin feci modelini gerekçe göstererek Washington'un gelecekte hatalarını tekrarlayacağının garantisi yok dedi.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında 40 milyondan fazla insan köleleştirildi. Birleşmiş Milletler'e göre köleliği kurbanların %70'ten fazlasını oluşturan kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere şu anda 40 milyondan fazla insan çeşitli biçimlerde köleleştirildi. Rapora göre Afrika ve Asya köleliğin en kötü kurbanları. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yaklaşık 1,5 milyon kölenin yaşadığı tahmin edilmekte. Birleşmiş Milletler'e göre her yıl 600 bin ila 800 bin kişi insan ticaretine kurban gidiyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 14 Afrika ülkesinin terör rejimi İsrail'e karşı ortak tutum etrafında. Cezayir'in El Vaki kanalı dün bu ülkenin resmi bir şekilde Siyonist rejim İsrail'in Afrika Birliği'ne girişi kararını reddetmek üzere Afrikalı bir grup oluşturmak istediğini, bunu da bu birliğin ilkelerinin korunması ve Arap Filistin devletinin desteklenmesi hedefiyle olacağını bildirdi. Cezayir'e dahil olmak üzere Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komor Adaları, Gabon, Nijerya, Zimbabwe, Liberya, Seyşeller, Siyonist İsrail'in Afrika Birliği'ne herhangi bir şekilde dahil olmasına karşı çıktı ve Cezayir'in Siyonist rejime karşı izleyeceği tavırlara destek vereceklerini bildirdiler. Daha önce de Namibya, İsrail'in gözlemci olarak Afrika Birliği'ne katılmasına karşı çıkmış ve Tel Aviv'in herhangi bir şekilde bu birliğe üyeliğinin bu birliğin ilkelerine aykırı olduğunu belirtmişti. İşte bu 14 Afrika ülkesinin İsrail'in gözlemci ülke olarak Afrika Birliği'ne katılmasına karşı ortak tutum sergilemesi, Afrika kıtasında Tel Aviv'in geniş çaplı sızma çabalarına rağmen Siyonistlere karşı yoğun bir karşıtlığın olduğunu gösteriyor. İsrail bu sürede Sudan ve Fas gibi ülkelerle ilişkilerini normalleştirerek Afrikalı kurum ve kuruluşlara da sızmaya çalıştı. Terör rejimi İsrail son 10 yıllarda bölgesel tecritten kendini kurtarmak ve Afrikalı ülkelerin doğal zenginliklerini ve imkanlarına yararlanmak, kara kıtaya ayak basmak için elinden geleni yapmıştır. Tel Aviv çıkarları doğrultusunda güçlü adımlar atan eski Amerikan Başkanı Trump döneminde Washington, Siyonist rejimin istekleri doğrultusunda Sudan ve Fas'ı bir yandan isteklendirerek bir yandan da baskı altında bırakarak Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirmeye mecbur bıraktı. Ardından İsrail artık Afrika'ya sızma kapılarının aralandığını düşünerek bu kez de Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak katılmaya çalıştı. Buna rağmen Cezayir liderliğindeki Afrika ülkeleri bu sinsi girişime ortak bir şekilde karşı çıktı.
Bu bağlamda Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, bu ülkenin diplomasisinin hiçbir zaman bu girişim karşısında eli kolu bağlı oturmayacağını, buna tepki göstereceğini belirtmişti. İsrail daha önce Afrika Vahdet Örgütü'nün gözlemci üyesi olarak görev yapmıştı. Ancak 2002'de ünvan Siyonist rejimden alındı ve Afrika Birliği Afrika Vahdet Örgütü'nün yerini aldı. Tel Aviv'in Addis Ababa Büyükelçisi Alali Adams'ı Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olarak güven mektubunu sundu. Söz konusu mektupta Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tel Aviv'in Afrika Birliği'ne katılması gününü bayram olarak adlandırmıştı. İsrail'in bu erken sevincine rağmen en az 14 üye devletin bu üyeliği iptal etmek için ortak hareketinden dolayı Siyonist rejim için kabus dolu günlerin başladığı söylenebilir. İsrail'in Afrika Birliği'ndeki gözlemci üyeliğine muhalefet elbette Afrika ülkeleriyle de sınırlı kalmadı. Bu bağlamda İsmail Haniye'de işgalci Siyonist rejim bu üyeliği sömürge planlarını sürdürmek, Filistin topraklarının işgalini sürdürmek ve Filistin topraklarına ve halkına yönelik saldırganlığını yoğunlaştırmak için bir kılıf olarak kullanacak açıklamasında bulundu. Daha da önemlisi İsrail'in Afrika Birliği'ne katılmasına karşı çıkan 14 ülke arasında en gelişmiş Afrika ülkesi olarak Güney Afrika ve kıtanın en kalabalık ülkesi olarak Nijerya ve en büyük Afrika Birliği ülkelerinden biri olarak Cezayir gibi kıtanın en önemli ülkelerinden bazılarının yer alması İsrail için zor günler vaat ediyor. Özellikle de Güney Afrika bile bu girişimi haksız ve izah edilemez olarak nitelendirmiştir. Elbette Afrika Birliği yetkilileri İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci üyeliği konusunda bu ülkelerin olumsuz tutumunu görmezden gelemezler ve yeniden düşünmek zorunda kalacaklar.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Tunus ziyareti etrafında. Tunus'taki son siyasi gelişmelerin ardından Suudi Dışişleri Bakanı bu ülke yaptığı ziyarette istikrarın ve güvenliğin desteklenmesine vurgu yaptı. Ancak birçok gözlemci bu husustaki kuşkularını belirterek Riyad'a Tunus iç işlerine müdahale etmek, Katar ile Türkiye ile bu bölgede rekabet arzusu içerisinde olmakla suçladı. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said ile görüşmesinde Tunus'u desteklediklerini vurguladı. İki taraf ayrıca Kais Said'in özellikle de sağlık ve ekonomi alanındaki girişimleri hususunda görüş teatisinde bulundu. Suudi Dışişleri Bakanı Tunus Cumhurbaşkanı'nın alacağı her karara saygı duyacaklarını belirtti. Tunus'a geçen pazar günü protestoların ardından Tunus Cumhurbaşkanı Said acil bir oturumda askeri ve güvenlik komutanlarıyla bir araya gelerek Başbakan Hüşam el-Meşişi'yi görevden alıp parlamentoyu da askıya alarak parlamento üyelerinin dokunulmazlık hakkını da kaldırdı. Yeni başbakan ile ülkeye huzuru geri getireceğini ileri sürdü. Kays Said, koronavirüs pandemisi yönetimine yönelik protestolar yüzünden bu kararları aldığını ileri sürmüştü. Ardından Tunus Cumhurbaşkanı, herhangi bir itiraza ve şiddet olayına ordu ile misillemede bulunacağını belirtmiş, silaha başvuran herkesin silahla karşılık göreceği uyarısına bulunmuştur. İşte bu açıklamaların ardından sokaklara ordu güçleri yerleştirildi. Tunus Cumhurbaşkanı ayrıca aldığı kararla bir ay boyunca sıkı yönetimi ilan etti. Bu karara göre saat 6'dan saat 21'e kadar bir ay boyunca geliş gidiş sınırlamaları uygulanacaktır. Tunus Cumhurbaşkanı ayrıca başka bir karar ile 3 kişiden fazla kişinin kamu alanları ve meydanlarda bir araya gelemeyeceğini de uygulatmaya başladı. Ordunun Tunus başkentine konuşlandırmasının ardından ordu, parlamento başkanı ve El Nahda hareketinin lideri Raşid El Garnoşi'nin parlamentoya girmesini engelledi. Askıya alınan Tunus parlamentosunun başkanı halkı kontrolü ele almak için sokaklara çıkmaya davet etti. Tunus El Nahda hareketi Tunus Cumhurbaşkanı'na olağanüstü kararlarını geri alması için de çağrıda bulundu. Nahda hareketi salı günü yürütme ofisinde yaptığı acil toplantının ardından yaptığı açıklamada Nahda hareketi Cumhurbaşkanı Said'in bu olağanüstü eylemlerini yasa dışı ilan ediyor, anayasaya ve ülkenin kurallarına aykırı olacak şekilde temsilcileri askıya almasını darbe olarak görüyor dedi.
Öte yandan Tunus Parlamentosu Başkanı El Garnoşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararlarının demokrasinin ve partici çoğunculuğun hizmetinde olmadığını ve hükümet kurumlarını kontrol etme yönünde tekelci otoriter bir istek girişimi olduğunu belirtti. Bu gelişmeler ışığında ciddi siyasi krizin başlamasından bir hafta sonra Suudi Dışişleri Bakanı Tunus'a gitmeyi ve Kays Said ile görüşmeyi neyin sevk ettiği sorusu ortaya çıkıyor. Bu soruyu cevaplamak için Tunus'un iç akımlarına ve Suudi Arabistan'ın Tunus'u ideolojik temelli bölgesel rekabetleri içerisinde etkilemek istediğine bakmak gerek. El Nahda hareketinin meclis çoğunluğuna sahip olduğu ve devrik başbakan Hişam el-Maşişi'nin de hareketle bağlantılı olduğu göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı doğrudan El Nahda hareketini hedef aldığı söylenebilir. Suudi Dışişleri Bakanı'nın Tunus'ta bulunması ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın kararlarına saygı duyacakları vurgusu, Riyad'ın beklendiği gibi Tunus'taki iç krize müdahale ettiğini ve İslamcılara karşı Kays Said'in yanında yer aldığını gösteriyor. Unutulmamalıdır ki El Nahda hareketi Müslüman kardeşlerin eğilimleriyle yakından ilgilidir. El Nahda hareketi kuruluş açıklamasında Müslüman kardeşler ile herhangi bir ilişkisini doğrulamamış veya reddetmemiş olsa da Nahda hareketinin başkanı ve kurucusu Raşid El Garnoşi Müslüman kardeşlerin küresel rehberlik ofisinin bir üyesidir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Mordat 1400, Hicri Kameri 21 Zilhicce 1442 ve Miladi 1 Ağustos 2021 Pazar. yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Zilhicce 1211'de İran'da Kacar Hanedanı'nın birinci şahı ve kurucusu Ağa Muhammed Han Kacar katledildi. 113 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Zilhicce 1329'da Necef Eşref Dini İlimler Havzası'nın ünlü üstadı Ahund Molla Muhammed Kazım Horasani vefat etti. Hicri Kameri 1255'te Meşhed kentinde dünyaya gelen Horasani 12 yaşında Meşhed Dini İlimler Havzası'na girdi. Tahran'da Molla Hadi Sebzevari'nin ders sınıflarına katılan Horasani nihayet Necef-i Eşref'te Mirza-i Şiraz'den feyizler aldı. Ahund Horasani İran'da meşrut hareketi savunucularındandı. Necef-i Eşref Kerbela ve Kazım'ın kentlerinde ulemanın birçoğu İran'a gelmeye hazırlanmayı kararlaştırdı. Ahund Horasani de İran'a gelmek istiyordu ancak Hicri Kameri 21 Zilhicce 1329'da kuşkulu bir şekilde hastalığa yakalandı ve sabah namazından sonra 74 yaşında Hakk'a yürüdü. Yıl önce bugün 1 Ağustos 2005'te Arabistan'ın eski kralı Fahd bin Abdulaziz yakalandığı uzun süreli hastalığın ardından nihayet hayatını kaybetti. 1982'de kardeşi Halid bin Abdulaziz'in ölümünden sonra Suud silsilesinin 5. kralı olarak tahta geçti. Melik Fahd'ın krallığı döneminde Riyad ile Washington arasındaki münasebetler çok iyi düzeydeydi. Saddam rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık zorunlu savaş döneminde Melik Fahd Saddam rejimini yoğun bir şekilde destekledi. yıl önce bugün 1 Ağustos 1648'de İsviçre resmiyete tanındı ve bugün ülkede milli gün ilan edildi. İsviçre Avrupa kıtasında 1618 ila 1648 yılları arasında vuku bulan 30 yıllık savaşta tarafsızlığını korudu. Bu yüzden bu savaşların sonunda Westfalia Anlaşması'nda İsviçre'nin tarafsızlığı resmiyete tanındı. yıl önce bugün 1 Ağustos 1744'te Fransız botanist ve bilim adamı Jean-Baptiste Lamarck dünyaya geldi. İlk eser olan Fransa Bitkileri adlı kitabı kaleme almaktan dolayı meşhur olan Lamarck, ikinci eser olan Botanik Kültürü adlı eseri kaleme almakla şöhreti daha da arttı. Yıl önce bugün 1 Ağustos 1819'da Amerikalı ünlü şair ve hikaye yazarı Hermol Melville dünyaya geldi. yıl önce bugün 1 Ağustos 1975'te eski Sovyetler Birliği, Amerika, Kanada ve Arnavutluk dışında Avrupalı ülkelerden oluşan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı olarak ün kazanan konferans Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu Blok ile Amerika liderliğindeki Batı Blok arasındaki gerilimlerin ortadan kaldırılması hedefiyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Vaka sayıları açıklandı. Ölüm sayısı artıyor.
Cumhuriyet.
Mültecilerle ilgili açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamada bulundu.
Yeni Asya.
Enflasyon ekonomiyi zorlayacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz, 30 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde keyfiliğin savunması böyle oluyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sürekli basın kartımızın gasp edilmesi üzerine açtığımız davada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mahkemeye verdiği savunmada bu hukuksuz ve keyfi uygulamasına gerekçe olarak 28 Şubat döneminde bize verilen ve artık hükmü kalmadığı yine mahkeme kararıyla tescil edilmiş bir mahkumiyet kararını gösterdiğini ifade etmiştik diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Baştan sona çelişki ve tutarsızlıklarla dolu savunmadaki diğer bazı tuhaflıklara da bakalım. Önce diyor ki, yeni anayasaya uyum sürecine ilişkin iş ve işlemlerin yoğunluğu zaten yoğun geçen, kart yenileme dönemi ile kesişmiş, ayrıca başkanlığın görev ve yetki alanı genişlemiş, iş yükü artmıştır. Bu sebeple kart yenileme başvurularına ilişkin değerlendirme sürelerinde uzamalar yaşanmıştır. Kart yenileme işlemleri belirli bir sırayla yapılmakta. İşlemleri tamamlanan yeni kartlar peyderpey verilmektedir. Davacı tarafın başvurusuna ilişkin değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Başvurulara ilişkin değerlendirme süresinin ne kadar olabileceği mevzuatta belirlenmeyip başkanlığımızın takdir yetkisine bırakılmıştır. Bu yetki eşitlik ve kamu yararı gözetilerek kullanılmaktadır. Sonra hapse mahkum olan Kazım Güleç Yüz basın kartı taşıyabilme hakkını yitirmiştir. Peşinden idari tarafından tesis edilen her işlem mutlaka bir sebebe dayanmalıdır ama bu sebep her zaman gösterilmeyebilir. Gerekçenin ise her işlemde bulunması zorunlu değildir. Devamında mevcut halde kişi hakkında verilmiş herhangi bir karar söz konusu değildir. Değerlendirme süreci sonlandığında da yeni kartı düzenlenip verilecek ya da dosya basın kartı komisyonuna intikal ettirilecektir. Ve basın kartı mesleğin icrası için zorunlu bir ruhsat veya belge değildir. Basın kartı olmaksızın çalışan binlerce gazeteci vardır. Bunları ayrıca yorumlamaya hacet var mı? Şimdilik birkaç noktayı işaretle yetinelim. Kart vermediğinizi gazeteci saymayan da sizin parçası olduğunuz bu iktidar değil mi? Savunmanın son kısmında yine 1 yıl 8 aylık hapis cezasından dem vurulmuş. Eğer 28 Şubat'taki o karar kastedildiyse izahını yaptık. Yok, son aldığımız cezaya atıf yapılıyorsa o da istinaftan döndü, dava yeni baştan görülecek. Peki, öyle bir cezaları da olmayan sair Yeni Asya mensuplarının kartları niye hala verilmedi? Takdir yargının ve kamuoyunun.
Orhan Uğuroğlu 30 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde saraya 8 uçak, orman yangınlarına 2 uçak başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti iktidarının şatafat içinde yaşaması için İstanbul'da emirlerinde olan padişahların tarihi süper sarayları yetmedi. Başkentte yapılan 1350 odalı süper lüks ama imarsız kaçak sarayın yanı sıra Ahlat ve Göçek'te saraylar yapıldı. Bu şatafatlı süper lükse yaşamların sağlanabilmesi için onlarca uçak, helikopter, zırhlı araçlardan oluşan ulaşım sağlayacak filolar oluşturuldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bakanlar her ile özel uçaklar ile gitmeye, kamu kurum ve kuruluşlarının uçaklarını makam uçakları olarak kullanmaya başladılar. Yazdıklarına hızla ulaşabilmek için evlerinin yakınlarındaki yeşil alanları katledip helikopter pistleri yaptırdılar. İtibar sözünün arkasına sığınarak savurganlıkları, görgüsüzlükleri ile birleşince sayıları bilinmeyen danışmanlarla çalışmalarını sürdürdüler. Neden? Çünkü 16 Nisan referandumu ile hesap sorulabilen parlamenter rejimi değiştirdiler. Hesap sorulamayan hatta ömür boyu kendilerine dokunulmazlıklar sağlayan tek adam rejimi oluşturdular. Millet fakru zaruret içinde geçim sıkıntısı yaşarken onlar ihtişamlı yaşamlarını hiç utanmadan sürdürmeye devam ettiler. Orman yangınları Ege ve Akdeniz bölgelerindeki cennet ormanlarımızı cehenneme çevirmekle kalmadığı köyleri, mahalleleri de sardı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve su İkmal aracının görev yapıyor dedi. Cumhurbaşkanına ait uçak sayısını soran CHP milletvekili Utku Çakır üzere Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay şöyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanına kayıtlı 8 uçak var. AKP Konya milletvekili Orhan Erdem bu uçakların eleştirilmesi üzerine şöyle dedi. Konuşuyorsun yok uçaktı yok bilmem ne. 3 tane 50 milyon dolarlık uçaktan bahsediyoruz. Abartıldığını düşünüyorum. Gazeteci kökenli değerli kardeşim CHP'li Utku Çakır Özer de şöyle yanıt verdi. Ülkemiz ekonomik kriz ve salgınla mücadele ederken bir kişinin kullanımında 8 uçağın bulunmasını israftır, lükstür, savurganlıktır. 8 uçak sadece Cumhurbaşkanı'na tahsiste bulunurken bakanlıklar, genelkurmay ve emniyete ait VIP uçaklarla birlikte bu sayı 15-16'ları buluyor. Türkiye dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu uçak filosunun bakımı için de milyonlarca dolar harcanıyor. Türkiye'nin cennet ormanları cayır cayır yanıyor ve maalesef Bakan Pakdemir'le açıklıyor. 2 uçak, 19 helikopter. Sadece sarayın emrinde. 8 uçak. Ormanlarının yanışını seyreden Türkiye mi itibarlı? Saraydaki bir kişinin emrinde her biri 50 milyon dolarlık 3 uçak ile toplamda 8 uçak olan Türkiye mi itibarlı? Cumhurbaşkanı itibarlı olsun ama ormanlarımız hatta köylerimiz, kentlerimiz yanarsa yansın mı?
İbrahim Kahveci 30 Temmuz tarihli Karar gazetesinde yangından mal kaçırma başlıklı yazısına yer veriyor. Sadece 13 iş günü süre verilerek 7000 çalışanı olan ve pandemide değeri katlanan Sürat Kargo son Sürat satıldı. Efendim yeterince inceleme ve hazırlanma süresi verilsin ve daha yüksek fiyata satılsın vesaire acaba kimin sorumluluğunda, yarın kim bu hesabı verecek, neden alelacele satıldı, yangından mal kaçırır gibi bu kadar hızlı satışa neden gidildi, acaba bir alıcı çıktı ve hemen bu alıcıyı kaçırmadan satalım diye mi düşünüldü diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yıllardır kamuda bağımsızlık cümlesi yerine sorumluluk argümanını yazıyorum. Her kamu görevlisi ve kurumu sorumluluklarını sonuna kadar yerine getirmelidir. Bu sorumlulukları da sorgulayan bir kamu düzeni oluşturulmalıdır. Hatta demokrasinin yerleşmesi için sivil katılımında bu denetimlerde bir şekilde yer alması elzemdir. Sorumsuz kamu yönetiminde savcının halı sahaya erken geldi diye o saat oynayan oyuncuları gözaltına alması normal midir? Elbette bu bir uç örnektir ama maalesef sorumluluk yeterince olmayınca bence nice uç örnekler yaşayabiliyoruz. TMSF bir ay önce satışa çıkarttığı sürat kargonun satışının gerçekleştiğini açıkladı. 16 yatırımcı şartname almış ve 325 milyon muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira fazlasına yani 335,5 milyon liraya satışın gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak satışın yapıldığı belirtiliyor. Bu sayede şartname alanlardan 11 yatırımcının tatil ve saat gözetmeden yönelttiği tüm sorulara cevap verilmiş. Acaba bu acele neydi? Hatta geçen ay satış kararı açıklandığında 15,8 milyon lira muhammen bedelli şirketin satışı bile daha ileri tarihliyken neden sürat kargo için bu kadar acele edildi? Dedim ya acaba alıcı mı belliydi? Acaba hazır bu alıcıyı bulmuşken hemen satalım mı diye düşünüldü. Zaten satış fiyatı da 325 milyon TL, muhammen bedelin sadece 10,5 milyon lira fazlası oldu. Peki kimler yarıştı, kimler aldı bu ihaleyi? Acaba bunlar ticari sır mı? Hani bizim 200 küsür milyon dolara özelleştirip sonra bizden alanların bunu 2 milyar doların üzerine satmaları gibi. Sizce benzer hikayeler buralarda da dönebilir mi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine girerek çözüm isimli dizi sohbetimizin 6. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın direnişe paralel olarak Filistin'de referandumu düzenlenmesi önerisinin Filistin'deki yankılarını ele alacağız.
Filistin'de ulusal referandum planı Filistin halkının, Müslüman milletlerin ve kamuoyunun kapsamlı bir talebi olarak sunulana kadar sadece bir fikir olarak kalacak ve çok fazla etki yaratması da beklenmemelidir. Ancak kapsamlı ve organizasyonlu bir talep olarak sunulursa meyvelerini Siyonist düşmanla çatışma denkleminde bekleyebiliriz. Bu süreçte medya ve düşünce merkezlerinin rolü çok önemli olacaktır. Batı'daki medya ve düşünce kuruluşları nasıl Batı'nın Filistin ve bölge yönelik planlarının etkili bir kolu olarak hareket edip bunları bir kamu talebi şeklinde takip ediyorsa İslam dünyası medyası da böyle bir işlev üstlenebilir. Bu planın boyutlarını gündemde tutmak ve kamuoyu ile paylaşmak böylece İslam dünyasında ve uluslararası alanda giderek artan bir kamusal talep haline gelmesi için etkili adımlar atabilir.
Filistin'de ulusal bir referandum planı, Arap dünyasında uzlaşma sürecinin hiç aramadığı bir yerli devlet planıdır. Arap yöneticiler hem İsraillerin hem de Yahudilerin ve tahakküm ve emperyalizm sisteminin tatmin edilmesini ve Filistinlilerin istediklerinden sadece bir kısmını elde etmelerini istiyor. Bu nedenle pratikte bu plana karşıdırlar.
Siyonistleri merkeze alan Batı Arap akımı ilk aşamada bu planı susturmaya çalışıp ardından karşısında sessiz kalmaya başladı. İran'ın yaptığı genel açıklamaların ardından bu planın kavram ve ilkelerini çarpıtmaya, ardından planı baltalamaya çalıştılar. Plan, kamu küresel bir talep haline gelirse bir sonraki aşamada yön değiştirip görünüşte planı destekleyerek planın uygulama aşamasına girmemesine de çalışacaklar. Ama İsrail rejimi ne yazık ki varlığını sürdürdüğü sırada referandum meselesi dışındaki konular uzlaşma medyasında öncelik haline gelmiştir. Bu bağlamda Siyonist rejimin ve Amerika'nın amaçlarından biri de Araplar ve İsrail için tek çözüm yolu olarak İbrahim Barış Planı'nın sunulmasıdır. Bu planın sonuçları sadece Filistin'i işgal eden Siyonist rejimi meşrulaştırmayı ve İslam ülkelerinin bu yayılmacı rejimle ilişkilerini de normalleştirmeyi amaçlar.
Ancak sözde uzlaşma planı olan İbrahim Barışı planı karşısında Filistin Ulusal Referandum planı Batı Arap ortak komplolarını etkisiz hale getirmektedir. İran'ın planının İsrail veya Amerika tarafından kabul edilmesini beklemek doğru değil. Çünkü Batı sadece sözde demokrasi talep ediyor ve pratikte demokrasiyi gayri meşru amaçlarına ulaşmak için bir kılıf olarak kullanıyor. Pratikte Batılılar işgal altındaki Filistin'de demokrasi aramıyorlar. Sadece tek yanlı olarak Kudüs'teki işgal rejimini istikrara kavuşturmak ve atalarının topraklarındaki Filistinleri kademeli olarak ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla Filistin Ulusal Referandum Planı sadece uluslararası konferanslar düzenleyerek ve Filistin meselesinin geleceğini tartışarak hayata geçirmesinin mümkün olamayacağı, bu güçlü akım karşısında güçlü bir dayanışma ile mümkün olacağı söylenebilir.
Filistin Ulusal Referandum Planı'nın direnişi sağladığı ilk fırsat, direnişi dünyaya düzgün bir şekilde tanıtmaktır. Sömürgeciler, emperyalistler ve Siyonist akım direnişi her zaman dünyaya yanlış tanıtmaya çalışmıştır. Bu konuda açık bir örnekte tekfirci hareketin ve IŞİD'in dünyaya İslamcılar adı altında tanıtılması olmuştur. Hep İslam'ın bu tekfirci bakış açısına ve yaklaşıma sahip olduğunu söylemeye çalışmışlar ve direniş hareketini hep bir terör hareketi olarak sunmaya çalışmışlardır. Halbuki direniş ve tekfirci terör örgütleri arasında ciddi bir çelişki söz konusudur ve mahiyet olarak ikisi birbirinden tamamen farklıdır.
Filistin'de ulusal bir referandum düzenlenmesi, direnişin dünyaya böylesine insani ve barış dolu bir bakış açısına sahip olduğunu ve sadece silah ve savaş aramadığını, aksine haklarını kullanmak için silaha sarılmaktan başka seçeneklerinin de olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yöndeki ikinci fırsat, direniş akımının insan hakları ve demokrasi iddiasında bulunan Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu demokratik planlara mecbur kalmadıkça demokratik istekleri ve talepleri bile boyun eğmek istemediklerini dünyaya göstermesidir. Aslında böyle bir yaklaşım emperyalistler ve Siyonistlerin sömürgeci çıkarları yüzündendir.
İran'ın Filistin sorununun çözümüne girenlik önerisi ise İran'ın bölgedeki dış politikası ve uluslararası örgütler için fırsatlar içermektedir. Plan ayrıca direnişin ve Kudüs ülküsünün destekçilerinin diplomatik ve siyasi pazarlık yapma gücüne de katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bu planın en önemli fırsatlarından biri de Birleşmiş Milletler'e sunulması ve tescil edilmesidir. Bu sayede yüzlerce ülke ve binlerce diplomat ve sivil toplum kuruluşu, insan hakları ve sivil toplum kurumu, örgütü ve tabii ki medyası İran'ın demokratik planından haberdar olabiliyor.
Bir öneri veya projenin Birleşmiş Milletler'e kaydığı projenin hukuki desteğini artırmaktadır. Genel kurulun Filistin halkının anavatanlarına dönme hakkı ve kendi kaderini tayin hakkına dikkat etmesi gerektiği konusunda da çeşitli kararlar aldığını düşünürsek, bu daha da önemli bir hale gelecektir. Daha doğrusu İran'ın planı dünyanın en önemli uluslararası örgütünde kayıtlıdır ve referandumun düzenlenmesinde ve uygulama sürecinde kesin en önemli rolü oynayacaktır.
Filistin'de ulusal bir referandum planı veya İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin sorununu çözmeye yönelik demokratik plan, ilk olarak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi tarafından 20 Ekim 2000'de sunuldu ve 2019 kışında yine İslam İnkılabı rehberi talebi üzerine İslami Şura Meclisi ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları sonucu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda tescil edildi. Bu planın bir başka fırsatı ise Filistinlilerin haklarının güvence altına alınması konusunda İslam dünyasında fikir birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmasıdır.
21 Aralık 2020'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çoğunluk Amerika ve Siyonist rejimin piyonlarının oy kullanmasına rağmen Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının daimi egemenliği kararı lehinde oy kullandı. Karara 153 ülke lehte, 5 ülke aleyhte ve 17 ülke çekimser oy kullandı. Karar, İsrail işgal rejiminin doğal kaynakları kötüye kullanması sonucunda Filistin halkının denizdeki haklarını ve tazminat haklarını göz ardı ettiği ve sonuçta Filistin halkının toprak, enerji ve su dahil olmak üzere doğal kaynaklarına sahip olma hakkını teyit ediyor.
23 Kasım 2020'de Birleşmiş Milletler, Filistin halkının kendi kaderine tayin hakkını destekleyen bir kararı oy çokluğu ile kabul etti. Birleşmiş Milletler Sosyal, İnsani ve Kültürel İşler Komisyonu'nun 3. Komitesi tarafından kabul edilen karar, 168 lehte, 5 aleyhte ve 10 çekimser oyla ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Karar, bağımsız bir devlet hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının kendi kaderine tayin hakkını yeniden teyit ediyor ve Birleşmiş Milletler'e bağlı tüm ülkeleri, kurumları ve kuruluşları Filistin halkını desteklemeye ve kaderlerine yardım etmeleri için Filistin halkına destek olmaya çağırıyor.
2020 yılının son aylarında alınan kararlar da İran planının bazı özelliklerini taşıyor. Kendi kaderini tayin hakkı dahil özellikler açıkça bu kararda göze çarpmaktadır. Bu nedenle İran hükümetinin Birleşmiş Milletler'deki planı uluslararası hukuk ilkelerine ve kararlarına dayanmaktadır ve önemli bir yasal temele sahiptir. İran'daki Filistin meseleleri konusunda önde gelen bir uzman olan Hüseyin Kenani şöyle düşünüyor. Aslında Araplar ve Kudüs'teki işgal rejimi arasındaki ilişkilerin açığa çıkması olarak görülmesi gereken ilişkileri normalleştirme projesinin ciddi siyasi, yasal ve medya sorunlarıyla karşı karşıya olduğu söylenmelidir. İsrail düşmanının herhangi bir siyasi planı İran'ın planıyla karşı karşıya kalacaktır. ve direniş grupları askeri alanda da aktif rollerini sürdüreceklerdir. Dolayısıyla İran'ın planı bölgesel çatışmaları sona erdirmek ve ülkelerin daha fazla ilgisini çekmek için bir çözüm veya yol haritası olarak değerlendirilebilir.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine giren çözüm isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Fatma Akyel isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Seküler kültür birey ve toplumların yaşam alanlarını istila ederek fertlere kendilerini iyi hissettiren değerleri zayıflattı ve yapay bir mutluluk vaat etti. Fakat bu yapay mutluluk içi boş bir balondu ve insanları avutmanın ötesine geçemedi. Kendisine güç veren dinamiklerden koparlan insan bunun yerine doldurabileceği dayanaklar aradı fakat olmadı ve ruhsal sorunlara açık hale geldi. Finlandiya'da halkın sahip olduğu ekonomik ve sosyal imkanlar doğal olarak fertlerin moral ve motivasyonunu olumlu yönde etkiliyor ancak ülkede ekonomik koşulların iyileştirilmesine rağmen ruhsal sorunlar hızla artıyor ve intihar oranı yükseliyor. Son yıllarda hayaller ülkesi Finlandiya'da yaşanan intihar olayları bilimsel çevreleri harekete geçiriyor ve artık paranın tek başına saadet getirmediğini onlar da kabul ediyorlar. Refah seviyesi yüksek ülkelerde ruhsal sorunların ve intihar vakalarının artması bilimin sınırlarını zorluyor ve parayı her şeyin ölçüsü olarak gören kesimler artık farklı arayışlara yöneliyor. Gerçekten çok ilginç bir mektup. Finlandiya Avrupa'nın en refah içinde olan ülkelerinden birisi. Ama aynı zamanda bu intihar vakalarının Finlandiya'da daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.
Evet, maalesef şahit oluyoruz.
Maalesef böyle şeyler şahit olunuyor. Bu neyi gösteriyor?
Ki gerçekten yani maneviyatın
gerçekten
burada
maneviyattan
önemli.
Uzak yani aynen. Bir toplum orada haza düşkün bir toplum diyelim.
Evet.
Her şey ortada, her istediğini, hemen buluyorsun ve bir boşluğun içine itiliyorsun. Evet. Çünkü istediğin
tatmin olamıyor insan.
Her taraf çevrende var.
Yine bir eksiklik
bir
var.
Bir şekilde evet. Bir eksiklik oluyor. Onu da karşılayamıyorsun. O eksiklik evet. Nedir? O maneviyattır değil
aynen,
mi?
Aynen tabii ki o maneviyat olmayınca evet, olmuyor.
Devamını siz okuyun.
Tabii ki evet ahlaki değerleri hayatın dışına iten materyalist zihniyet insanların maruz kaldığı ruhsal sorunların asıl nedeninin inançsızlık ve maneviyatsızlık olduğunu açıklamaktan kaçınıyor. Ve olaya kendilerince açıklamalar vermeye çalışıyorlar. Neymiş? Kuzey ülkelerinde havanın sürekli sisli ve kapalı olması. İnsanların ruh halini olumsuz yönde etkiliyor depresif sorunları. İntiharı tetikliyormuş. Peki yakıcı sıcağı ve açlığa terk edilen Afrikalının hayatlarını sürdürebilmek için ağaç yaprakları yiyen Yemenlilerin, ateş çemberi altında yaşayan Filistinlilerin, yurtlarından sürgün edilen Suriyelilerin, şiddet, baskı ve soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlının durumunu nasıl açıklayacaksınız? Bu toplumları bütün baskı ve dayatmalara rağmen ayakta tutan ve güç veren değerleri yok mu sayacaksınız? Mazlum halklar topraklarını işgal eden zalimlerin karşısına inanç ve cesaretleriyle çıkıyor ve buradan güç alıyorlar. Fakat yazılı ve görsel medyada ya da bilimsel çevrelerde onların imanlarıyla bütünleşen dirençlerinden pek bahsedilmez. Düşmüşlüklerinden, yoksulluklarından bahsedilir. Evet dinleyicimiz çok güzel bir benzetme yapmış. Gerçekten de eğer öyleyse zorluklardan insanlar ne bileyim şartlardan evet. Etkileniyorsa, depresyona yol açıyorsa bunlar artık ne diyelim artık değil mi? Bu kadar
çok güzel bir benzetme.
Çok güzel gerçekten güzel. Dinleyicimize öyle çok vermiş. Teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Necda Ergün isimli dinleyicimiz şöyle yazıyor. Depresyon, kaygı bozukluğu, stres, korku, intihar düşüncesi gibi sorunların artması ve fertlerin kendilerini iyi hissedebilmek için arayış içine girmeleri bilimsel çevrelerin seyrini etkiledi ve iyilik yapmanın insanın mutluluğuna katkı sağlayabileceğini açıklamak zorunda kaldılar. Nitekim son yıllarda ruh hekimleri paylaşımın ve şükrün insanı ruhen güçlendirdiğini ifade ediyor ve hastalarına bu konuda ödevler vererek onlara güçlendirmeye çalışıyorlar. Zira yapılan araştırmalar göstermektedir ki şükür ve dua insana kendini iyi hissettirir ve onu olaylar karşısında dirençli kılıyor. İnsanlarımız genellikle iyi bir şeye sahip olduklarında Allah'a bir teşekkür mahiyetinde şükredilmesi gerektiğine inanırlar. Fakat Allah'ın bahşettiği nimetler o kadar zengin ki attığımız adımdan aldığımız nefese kadar her şey ona tabi ve ne kadar şükretsek bu nimetlerin karşılığını ödeyemeyiz. O nedenle şükür alınan nefes kadar önemli ve elzemdir. Şükür kulun yaratıcısına kulluk ve vefa borcudur. Evet bir önceki mektupta ne kadar da maneviyattan evet. Uzak bir toplumdan bahsettiysek burada da maneviyatın ne kadar etkili olduğunu
ne kadar önemli, evet,
görüyoruz ve önemli olduğunu insanın mesela bana göre refah içindeki insanların maneviyattan uzak insanların, yani onları intihara sürükleyen hususlardan, yani belirtilerinden birisi mesela depresyon, değil mi?
Evet, evet.
Her şey ortada. Depresyon yani çok acayip bir hastalık.
Evet.
Bazen bakıyorsun her şey var.
Bütün
insan servet
sahipsin.
İçerisinde ama depresyon aynen. İçerisinde.
Bütün imkanlara sahipsin ama o boşluk insanı itiyor o yöne doğru.
Modern hastalıklardan aynen. Birisidir belki de.
Çok güzel bir yer. Vurgu da yapmış dikkat ederseniz. Evet. Bunların hepsinin kökü aslında inançsızlık ve maneviyattan uzak olmaktan kaynaklanıyor.
Yani bir yerde insan öyle bir yani zannediyorum ki öyle bir noktaya varıyor ki neden yaşıyorum?
Evet.
Bu yaşamın hayatın anlamı
yani
nedir?
Her şeyin
gibi
boş olduğunu
sorgulamaya
orada.
Başlıyor. O boş olduğunu o da maneviyat eksikliğinden yok. Kaynaklıyor.
Çok doğru bir ifade. İsterseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Dinleyicimiz yine mektubu bayağı uzun. Evet, insanın sahip olduğu maddi manevi imkanları Allah'ın arzusuna rızasına uygun şekilde kullanması ve bunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşması şükrün bir parçasıdır ve kendisini Allah'a yakınlaştırır. Şükür, kişinin Allah'a muhtaç olduğunun farkına varmasını sağlar ve varoluş mahiyetini kavramasına da yardımcı olur. Şükür bir kazançtır. İnsanın imanının, teslimiyetinin ve samimiyetinin bir göstergesidir. Ve insan kibir gibi ağır bir hastalıktan ancak ve ancak dua ve şükürle kurtulabilir. Gerçekten de dua çok önemli. Az önce de belirtmiştik. O maneviyat, o
evet.
Allah'a uzaklıktan yani çoğu. Burada dua etmenin önemini gerçekten yani dikkat
bir
ediyoruz.
İrtibat kurma
ne kadar güzel bir. Yani orada bütün o boşluklar artık doluyor o duayla, maneviyat aracılığıyla.
Öyle bir sanki
gerçekten.
Yani öyle bir odağa yaslanıyorsun ki bütün anlamlar, bütün her şey onun vücudundan bir
evet.
Parçası gibidir. Bir damlanın bir denize ulaşması gibidir. Orada anlam buluyorsun.
Gerçekten Yüce Allah'ın vermiş olduğu bunca nimetler yani say bitmez, saymakla bitmiyor. Çok güzel bir ifade. Aldığınız nefesten yediğiniz içtiğiniz her şeye kadar yani bu kadar nimete şükretmek. İnsanın
yani
vazifesi
düşünmek,
de bunların
onun farkına varmak, düşünmek.
Buna şükredince de insan kendini mutlu hissediyor. Yani kulluk vazifemi biraz da olsa yerine getirdim hissi insanı rahatlatıyor yani.
Maneviyatla bağ kurmak.
İç içe olmak lazım.
Onun için büyük yani evliyalardan,
tabii.
İslam peygamberinden şöyle mesajlar, hadisler var ki İnsan düşünmelidir. Bir saat düşünmek belki yıllarca ibadetten
evet,
daha evladır
gerçekten.
Diye. Çünkü bu düşünerek insan anlamını buluyor.
Çok şeyi keşfedebiliyor.
Kendinin ne olduğunun farkına varır. Bu yüzden düşünmek
ne
çok önemlidir.
Ne olduğunu, nereden geldiğini.
Evet, arkadaşımız oradan işaret ediyor. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama önce bir mesaj dinleyelim sizlerden. Evet, dinleyelim.
Alo, merhabalar. Kolaylıklar diliyorum efendim. Ben uzun süredir sizin programlarınızı dinliyorum. Özellikle politikayla ilgili, haberlerle ilgili. Ama spor haberleriniz çok az. Türkiye'den biz spor haberlerini takip ediyoruz. Takip etmek istiyoruz aslında. Karşılaştırmalı olarak yapılırsa bu. Biz de daha çok faydalanırız, daha çok yararlanırız. Çok çok teşekkür eder. Saygılar sunuyorum. İşlerinizde size kolaylıklar, başarılar diliyorum.
Değerli dinleyicimize gönderdiği mesajından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Yusuf Ertaş, Rıza Demirer ve İhsan Yılmaz isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, irticanın inkılabın karşıtı olduğuna işaretle çeşitli kavimlerin kendi iradeleriyle böyle bir değişim veya irticaya karar verdiklerini belirtti. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İnkılabın karşıt noktası irticadır. Dünyadaki birçok inkılap irticaya düştü. Yani inkılabın başından 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl geçince yoğun çalışmamaları nedeniyle irticaya müptela oldular, geriye dönüş. Bu irtica inkılabın karşı tarafıdır ve her ikisi, yani hem devrimsel ilerleme hem irtica anlamında geri gitmek, insanların iradesine bağlıdır. Eğer insanlar doğru hareket ederse doğru ilerlerler. Eğer yanlış hareket ederlerse geri gidecekler ki Kur'an da bunların her ikisini işaret ediyor. Mübarek Ra'd suresinde şöyle buyuruyor: Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirip bozmayacaktır. Ayetlerin anlatma tarzı ki bu ayet olumlu yönünü beyan ediyor, yani siz kendinizde olumlu değişiklikle yaparsanız Allah-u Teala da sizler için olumlu olaylar ve olumlu gerçekler yaratır. İkincisi Enfal suresindedir. Bu da şundan ileri gelir: Şüphe yok ki Allah bir topluluğa ihsan ettiği nimeti onlar kendi huylarını değiştirmedikçe değiştirmez. Bu olumsuz yönüdür, geri dönüş yönüdür ki eğer Allah bir millete bir nimet verirse ve bu millet doğru hareket etmezse, doğru amel etmezse Allah bu nimetleri bunlardan alır. Siz Kumeyl duasında da şöyle okuyorsunuz:
Allah'ım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Bu nimet değişikliği, yani nimetlerin alınması bizim irademizden kaynaklanıyor. Biz çok dikkatli olmalıyız ve bu duruma düşmemeye dikkat etmeliyiz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei mübarek Kurban ve Gadir-i Hum bayramı dolayısıyla çok sayıda mahkumun affını kabul etti. İran Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ülkenin 5 ilinde 7 ihtisas hastanesi ve klinik açıldı. İran Savunma Bakanlığı İtfaiye Destekleme ve Kontrol Merkezi Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye ormanlarında ilk yangın söndürme operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milas'taki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdoğan, ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'nin Hondab nükleer kompleksini ziyareti sırasında izotop teknolojilerin üretimi ve bir dizi araştırma laboratuvarın inşasını içeren kimya projesine başlandı. İran İslam Cumhuriyeti filosu Rusya'nın St. Petersburg kentindeki görevini tamamladıktan sonra İran sularına dönüş için harekete geçti. İran'ın Seul'daki büyükelçiliği Güney Koreli sporcunun Tokyo Olimpiyatlarında atıcılık madalyası alan İranlı sporcuya yönelik sportmenlik dışı iddialarına tepki gösterdi. Irak Dışişleri Bakanı, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yakında bir heyet başkanlığında Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti. Türkiye Savunma Bakanlığı, Suriye'de Türk ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda 3 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Ve Şam teröristlere Fransa'nın finans ve medya desteğini sürdüğünü belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত। সূরা মায়েদার 3 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত পরিবেশন করছেন কারি রাহিম খাকি।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
হুরিমাত عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে জবাই করা জীব, এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা, অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে জবাই করেছ সেটি ছাড়া, আর যা কোনো বেদিমূলে জবাই করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। এগুলো ফাসিকি কাজ। আজ তোমাদের দিনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি, এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে তোমাদের দিন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি। কাজেই তোমাদের উপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো। তবে যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ওইগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি জিনিস খেয়ে নেয় গুনাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। সাদাকাল্লাহুল আলিয়্যুল আযীম।
শ্রোতা বন্ধুরা, অর্থসহ পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শুনলেন। আজ শনিবার 31 জুলাই, 16 শ্রাবণ এবং ফার্সি 9 মুরতাদ। রেডিও তেহরানের নৈশ অধিবেশনের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আমি আশরাফুর রহমান। এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতে শর্টওয়েভ 41 মিটার ব্যান্ডে 7305 কিলোহার্টজে। এবারে আজকের অনুষ্ঠান সূচি জানিয়ে দিচ্ছি। শুরুতেই থাকছে যথারীতি বিশ্ব সংবাদ, এরপর সংবাদ ফার্সির অনুষ্ঠান দৃষ্টিপাতে শুনবেন। আমেরিকা পরমাণু সমঝোতার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করার প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠি প্রদান সম্পর্কে আমাদের ভাষ্যকারের একটি পর্যালোচনা, এবং বাংলাদেশে শিল্প কারখানা খোলার ঘোষণায় ঢাকামুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড় সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন। সবশেষে সংক্ষিপ্ত সংবাদ, তবে সবকিছুর আগে বিশ্ব সংবাদ। রেডিও তেহরান বিশ্ব সংবাদ। সংবাদ শিরোনাম, মূল পরমাণু সমঝোতা পুনরুজ্জীবনের জন্য ভিয়েনায় আলোচনা চলছে, এর কমও নয় বেশিও নয় বলেছে রাশিয়া। ওমান উপকূলে হামলার শিকার ইসরায়েলি জাহাজে 2 ক্রু নিহত জানিয়েছে জোডিয়াক মেরিটাইম কোম্পানি।